Evet, Arena Sopası'ndan herkese selamlar. Galatasaray Karagümrük maçından sonra ekibi toplayarak yeni bir kaydımızı yapalım dedik. Ne zamandır yapmıyorduk. Hem görülen lüzum üzerine hem de neler oldu, neler bitti gibi bir değerlendirme üzerine yeni bir Arena Sopası bölümüyle birlikteyiz. Karagümrük maçıyla başlayalım isterseniz. Daha sonra öncesi ve sonrası olarak iki parçaya ayırırız sezonu. Galatasaray için aslında iyi başladığı bir maç oldu Karagümrük maçı. 1-0 hızlı bir şekilde girdik. Daha çok gol de atabilirdik, tempoluyduk aslında. Fakat daha sonra beklenmedik bir şekilde maç 3-1'e gelince Karagümrük lehine sezon gidiyor mu kaosu oldu. Daha sonra bir şekilde çevirmeyi başardık ve bir puanımızı aldık. Belki Fenerbahçe İstanbulspor maçından önce yapılsaydı bu podcast daha farklı şeyler konuşabilirdik ama olaya şu an biraz daha olumlu bakmak mümkün gözüküyor. Okan Aydemir'le başlayalım. Maç hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Ne gördün, ne görmedin sahada? Genel bir yorum alalım. Daha sonra tekrar laf lafı açar diye düşünüyorum.
Merhaba. Öncelikle uzun bir aradan sonra döndük. Biraz heyecanlıyız. Maç dediğin gibi çok hızlı başladı. Erken bir gol bulduk. Hatta dediğin gibi fazlasını da bulabilirdik. Ama sonra işte bireysel hatalar diyeceğim. İşte Muslera'nın ikinci golde zaten direkt hatası var. Birinci gol hani nasıl oldu, nasıl bitti? İşte ondan sekti falan. Bir anda Cagne gitti vurdu. Bence yine Muslera'nın biraz sıkıntılı bir şeyi var. Reaksiyonu var orada. Üçüncü golde tamamen hani şans eseri. Borini'nin önüne düştü direğe çarpıp falan. Bir anda böyle 3-1 oldu. Bir yani takım hani ne oluyor dedi. Ama iç sahada zaten biz de bu senaryoyu biraz hani çok yaşamasak da sezinliyorduk. Yani bir anda böyle işler ters giderse böyle hani hem takım saha içinde düşebilir, tribün aynı şekilde düşebilir. Bu şeyi hep düşünüyorduk. O esnada işte hani ikinci golü bulmak ve devreye öyle gitmek bizim açımızdan şey oldu. Kritik oldu. Yani biz ilk yarıyı 3-1 kapatsaydık belki ikinci yarıda daha farklı bir senaryo ortaya çıkabilirdi. Yani mağlubiyet anlamında söylüyorum bunu. İkinci yarıda da hani işte Icardi'nin penaltıyı kaçırması, Panenka deneyip çok talihsiz bir şekilde kötü bir vuruşla kaçırması falan belki de bizi o noktada galibiyetten etti. Ama hani olabilir. Sağlık olsun. Takımın bu reaksiyonu göstermesi de önemli. İçeride 1-0'dan 3-1 geriye düşüp sonrasında tekrar maçı çevirecek reaksiyonu ortaya koyması önemliydi. Zaten bildiğimiz oyunu oynadık yine. Oyundan yana da bir sıkıntı yok. Hani Karagümrük'ün doğru düzgün bir pozisyonu var diyemem. Genel itibariyle savunmamızı hani bu konuda eleştirebileceğim çok fazla bir şey yok. Maç özelinde söyleyeceğim bunlar. Okan Hoca açısından biraz sıkıntılı bir maçtı. Hamleleri anlamında. Yani Icardi demek ki oynayabiliyormuş. Ne kadar efektif oldu falan onu konuşabiliriz, tartışabiliriz ama Icardi'nin sahada olması hani oyuna girdiği anda da zaten etkisini hissettirdi sadece. Psikolojik açıdan söylüyorum bunu. Belki sahada fiziksel olarak çok bir şeyi değiştiremedi ama psikolojik anlamda çok farklı bir havaya bürünüyor takım. Ve tribün aynı şekilde. Belki Icardi ile başlamak olabilirdi. Zaniolo çünkü kötü bir oyun geçirdi. Sahada kaldığı sürece. İşte hamlelerini yine eleştirebilirim hocanın. İşte Dubois hamlesi biraz geç kaldı. Adekugbe çünkü çok aksadı yani. Aynı şekilde belki Oliveira'yı da yine daha erken oynanıp Mata'yı daha erken sokabilirdi. Ya bütün bunları mesela 75 civarı yapabilirdi yani. Ama son dakikada yaptı. Genel itibariyle hocayı ben çok maç özelinde beğenmedim. Önemli olan buradan bu reaksiyonu görmek. Takım o anlamda başarılı bir sınav verdi bence. Bütün bunlara rağmen kazansaydık tabii o zaman muhtemelen çok Fenerbahçe'nin de tabii berabere kalmasıyla birlikte şu anda çok rahat bir pozisyonda olabilirdik.
Gökkaya şöyle paslayayım o zaman soruyu. Şimdi sen de saydın zaten Okan. Hani Okan Hoca'nın performansı maç özelinde biraz soru işareti doluydu. Muslera çok iyi bir maç geçirdi diyemeyiz. Yine Nelson aynı şekilde. Icardi'nin kaçırdığı penaltı var. Ve her ne kadar biraz işin içine girmek istese de çok fazla verimli olamadı. Sen ne düşünüyorsun bu hem bireysel performanslar üzerine hem de takımın genel sahadaki görünüşü üzerine Gökkaya? Sesim geliyor mu?
Şu anda bir kesildi geldi.
Ha, öyle mi? Soruyu alabildin mi?
Bir performansları saydın.
Yani
Dışa
işte
geçtik.
Muslera'dır, Nelson'dur, Icardi'dir. Okan Hoca'nın performansı soru işareti oldu biraz. Bunların üzerinden sen de bir maç özetini yap istersen. Daha sonra zaten buraya kadarki süreci ve bundan sonraki süreci de ele alacağız.
Açık söyleyeyim, şu önümüzdeki 3 maç işte Beşiktaş maçı, Karagümrük maçı, ben bir tane kayıp bekliyordum açık ve net söyleyeyim. Bir de Pirlo güzel hazırlamış. Pirlo şeydeki maçta da iyi hazırlamıştı takımını. Fener'in Kadıköy'deki son dakika yendiği maçta. Özellikle bizim Abdülkerim ve Oliveira o pres tarafını, sol iç tarafını oydular. İlk pozisyonda zaten gelir gelmez gol olması şöyle bir takımı bir salladı. Ardından yani hiçbir şey anlamadan 3-1'e denk gelmesi biraz bireysel performansların yani Aponelson, Oliveira, Torreira bağlantısını çok iyi kestiler özellikle bizim savunma merkezinde. Önde Icardi'de olmayınca takım genel olarak bir 9 kişimiz var ama 10. kişi bir kişi de iştiyak çok sıkıntı yaşıyoruz. Konya maçı da böyle oldu. Genel performansa bakarsan. Şöyle bir şey yaptı. Pirlo hep çıkarken bizim bekleri merkeze sürdü. Borini ve Lobjanitse'yi hep merkezde uzun çıkarken pas opsiyonu oldular. Yani klasik bir 4-3-3 izledik maç boyunca. Böyle de olunca bu sefer bizim pres şeyimiz çok kırıldı. O ilk başından beri döve döve aldığımız. Bu da Abdülkerim'e, Nelson'a ve Muslera çok yansıdı. Kritik neredeyse bütün parçalarımız bir gollük hata yaptı. İlk 3 pozisyonda bakarsak yani 3-1'e geldiği zaman. Oradan bence iyi toparladık ama bir puan da bir puandır demek lazım. Yani bazen Rize maçında beraberdik hatırlarsınız. Fatih Hoca'nın dönemi. 4'ü yiyip sıfırla dönmüştük. Bazen bakmak lazım. Eldeki bir daldaki 3'ten iyidir diyelim. Geldi mi
Şimdi
ses?
geldi geldi. Şu da var Galatasaray dediğin gibi hani bundan önceki maçlarda Alanya'ya 4'tür, Kayseri'ye 6'dır atmasını bildi. Fakat ondan önceki iki maçta da işte Konya vesaire falan olsun. Biraz dalgalı demeyeyim ama rakibe karşı rakibe ne derler ona? Rakibe göre performans gösteren bir takım oldu. Siz bu hani Şubat-Nisan arasındaki performansı nasıl buluyorsunuz? Aydemir senle başlayalım. Yani Galatasaray bu süreçte neyi iyi yaptı? Galatasaray'ı 6 puan ne öne attı? Ve bundan sonra hani Galatasaray bu performansı nasıl koruyabilir?
Yani neyi iyi yaptı? İşte çok kaliteli ayaklara sahip olmanın verdiği o yaratıcılık çok işledi. Hani, tabii geçmiş maçları şu anda çok net hatırlayamıyorum. Kubilay'ın bu konudaki şeyi daha iyidir hafızası ama hani genel itibariyle baktığımız zaman işte Şubat'tan bu yana işte Trabzon'la oynadık. Trabzon'u yendik içeride. İşte sonrasında zaten deprem dolayısıyla ligin neredeyse bir aylık bir şey oldu, ara verildi. İşte Kasımpaşa'yla döndük. Konya'ya yenildik. Hani oralar biraz sıkıntılıydı. Kasımpaşa galibiyeti de biraz zorlamıştı bizi. İşte Adana Demir ve Kayseri galibiyetleriyle tekrar o ritmi yakaladık. Burada hani benim ligin geri kalanından farklı olarak gördüğüm bu takımda hani işte hep işte öncesinde konuştuğumuz gibi hocanın bir oyun planı ortaya koyması ve oyuncularını buna inandırması işledi. Yani takım işte önde baskı, topu kazanıp daha sonrasında işte Kerem gibi, Mertens gibi, hatta son dönemde Raşitsa gibi doğru hamleleri yapabilecek oyuncular sayesinde ve önde de tabii ki Icardi'nin varlığıyla bir şekilde kilidi açma. İşte atıyorum kontratak oyunu. Hani pek çok silahı olan bir takım var şu an Galatasaray'ın elinde. Set de oynayabiliyor. Hızlı hücuma da çıkabiliyor. Ligin geri kalanına baktığımda hani buna en yakın performansı son dönemde Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı verebiliyor ama hani onların da bu kadar yetenekli ayağı yok yani. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Ta ki işte Karagümrük maçına kadar. Oradaki dağınıklık hani onu nazar boncuğu olarak değerlendirirsek bugüne kadar çok iyi geldi yani takım savunması anlamında. Bu konuda tabii Torreira'nın çok ciddi bir katkısı var. Zaten Torreira'nın kötü oynadığı, son dönemde kötü oynadığı tek maç belki Konya maçıdır. O maçı da zaten kaybettik. Açıkçası benim hani bundan sonrası için hani kabaca şey yapayım, sonra detaylı şekilde konuşuruz. Yine bu oyuncu grubunun ben buradan sonra artık bırakacağını düşünmüyorum yani. Çünkü hem tecrübe anlamında çok tecrübeli bir ekip, hem de artık inanmışlar yani buna. Hoca oyuncuları buraya kanalize etmiş. Yani bunu başaracaklarını düşünüyorlar. Herkes buna inanıyor. Bu bir yol kazası. Karagümrük maçı. Beşiktaş maçı zor olacak. Ama ben bu oyuncuların onun altından kalkacağını düşünüyorum.
Gökhan'a sana şöyle sorayım o zaman. Şimdi aslında Okan iyi de bir pas attı. Galatasaray'ın çok iyi ayakları var artık. Yani bunu inkar etmek olmaz. Ama Okan Hoca'da sanki son bıraktığımız son podcast'ı bıraktığımız
Beşiktaş'ın Talisca, Cenk Tosun, Babel, Kuvarejma dörtlüsünden beri herhalde en iyi takım bence bu. Orta sahası da o takımın gayet kaliteliydi. Yani ondan beri en potansiyelden o takımın savunma hattı da çok iyiydi. Marcelo, Supapesi, Tosic falan. Gayet yani ondan beri herhalde en iyi takım bu gibi duruyor.
Sana şöyle bakacağım o zaman.
Çok çözüm var.
Yani bu takımın evet kaliteli ayakları var ama mesela biz son podcast'te bıraktığımızda bu üçlü olarak hatırlıyorsanız Okan Hoca buradan bir seviye daha atlatabilecek mi bu takımı diye soruyorduk ve aslında Okan Aydemir'in de dediği gibi Galatasaray şu an pek çok farklı oyunu iyi şekilde oynayabilen bir takıma döndü. Okan Hoca bunu nasıl yaptı? Oradan gir istersen. Bir de hani Karagümrük maçının da özelinde neleri yapamadık? Galatasaray standart oyununa nazaran neyi yapamadı? Ve hani artık bundan sonra önümüzde Başakşehir maçı var, Beşiktaş maçı var, Fenerbahçe derbisi olacak. Bu oyun üzerinde neler bekliyorsun? Yani hem bu fikstür üzerinden hem de takım üzerinden öyle bir genel olarak geç istersen.
Ya bizim hep hani ekip olarak düşüncemiz şuydu. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün bireysel olarak takım oyununa adapte olmalarıydı. Kerem bunun işaretlerini ufak ufak veriyordu. Hani Kerem iyi bir skorer ama Kerem çok iyi bir oyuncu. O kanat oyuncusu haline geldi. Komple bir kanat oyuncusuna geldi. Okan Hoca'yı çok güzel rolünde buldu. Yani Galatasaray saha içinde birçok formasyona geçebiliyor. Yani 4-3-1-2 de yapabiliyoruz. İşte 2-5-3 yapabiliyoruz. 3-2-5 yapabiliyoruz. bunları çok iyi ayarladı. Kerem çoğu zaman şey gibi, böyle çakma bir Bayern Münih gibi oluyoruz Hansi Flick dönemindeki. Yani Müller kanada gelir, işte Mertens kanada geliyor, Kerem ortaya geliyor, işte Sané Gnabry yaptığı dönem oluyordu. Öyle bir çakmalar yapabiliyoruz yani. O çok iyi oluyor Galatasaray adına. Güzel bir maksimizasyon izledik yani. Kerem'in sadece burada, Kerem üzerinden bahsedeceğim çünkü takımın maksimizasyonu için, onun sadece işte bir bek stoper arasına koşu atan oyuncu değil, bir 10 numara gibi oyunu işleyen, oyunu kurgulayan, duran top atması, oyun kurması, bekten işte topu alıp içeri kat etmesi. Kerem ve Raşit'si özellikle şeyden sonra da, Başakşehir değil Alanya maçıydı galiba ilk 11 başladığı maç. Ondan sonra o kadar iyi bir rollere oturdu ki Okan Hoca. Raşit Sen'in içeri gelip boya koridor açması falan, hep bunlar kağıt üstünde çalışılmış. Merkezde de Apo Nelson birbirini tamamlıyor demişti. Önde çok iyi bir şeyin olması. Ne derler onun adına? Oliveira Torreira'nın uyumu. Arkada Apo Nelson'un uyumu. Burada tek aksayan noktamız sol bek oldu. Yani orada sezon başından beri 8. oyuncuyu kullandık diye bir şey okumuştum ben. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum kağıt üstünde bakınca. Bir iyi bir 10 numara, iyi bir maksimizasyon var. Ama dediğim gibi o bir denge bozulduğu an maalesef düşüşe geçiyoruz. Onun önüne Okan Hoca geçemedi maalesef bence. Yani bir 10'umuz var sol bek hariç. O kalan 10 grup sıkıntıya düşüyor. Başka ikinci ne sormuştum? Takımı mı sormuş? Şey, Karagümrük maçını mı?
Evet evet. Gümrük maçı.
Abi gümrük maçı ile ilgili yani o kadar siz daha iyi bilirsiniz eski futbol menajerciler olarak. Tam futbol menajer golleri yemedik mi ya?
Evet yani tam oyunun artık yeter tamam kazanma artık dediği şey. Tekansı
yani öyle oluyor doğru. Çok yani Cagney'nin bir tane öyle golü yok yani. 60 golü var. İşte Galatasaray'da 30 golü varsa bir tane böyle golü vardır diye hatırlıyorum ben. Senin sol ayakla uzak köşeye kapadığı bir golü yoktur. İkinci gol Muslera'nın çıkarken yaptığı saçma sapan hatalardan. Üçüncü golde Boye'den sekiyor. Direkten dönen top ya kardeşim kornere git işte bizim oyuncunun önüne düş. Borun'un önüne boş kaleye düşüyor yani. Oradan sonra yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Takım herkes Adekugbe gibiydi. Yani bir beyne bir 10 dakika falan kan gitmedi kimse de.
Doğru.
Orada Karagümrük 4'ü bulsa hakikaten çeviremezdik ama 3-2 erken 3-2 çok iyi oldu bence yani. Dedik buradan hani en kötü ihtimal birimizi alırız şeyine geldi. Ben ikinci yarı baktım. Karagümrük'ün şutu yok. Karagümrük'ün goller dışında isabetli şutu da yok. Sıfır kurtarışla bitirmiş Muslera maçı.
Evet zaten Muslera 3 tane geldi. 3'ünde 7. Yani maalesef. Yani,
hadi abi 3. neyse de yani ilk 2 gol hakikaten çok kaleci hatası yani direkt maalesef. 3-3'ten tamam. Sonra yalnız sıkıştıramadık. Bence o çok kötü oldu. Yani Icardi'nin penaltı kaçırması 60 gibi kaçırdı değil mi? 60'a yakındı.
Evet evet öyle bir şeydi. Yani onu kaçırmasaydı
67'ydi.
Galiba konuşabilirdik.
Yani erken bir 10 dakika hakikaten gol olsaydı 4-3'e de getirirdik maçı. Okan Hoca'nın performansıyla da ilgili ben yani çok ekstra bir şey diyemeyeceğim. Çünkü limitleri yani Gomis satışa getirmiş. Zaniolo'nun performansı çok skor üstü yani skor yapamadığı her maç eksi yazıyor maalesef. Bu maçta da bakıyorsun Mertens'ten bir şey alamadık. Bütün maç yük Kerem, Torreira, Oliveira, Boye'nin üstüne gitti. Yani bu dörtlü bir puanı kazandırdı. Bu kadar savunma hatası yapıyorsun. Nelson belki geldiğinden beri en kötü maçı çıkardı. Üçler hatalı. Apo'nun rolü çok kötüydü. Yani rol dedim performansı normal stand alıştığımız Apo değildi. Sıkıntı oldu yani. Bu bir puan çok iyi bir puan yani. Şükür bir puanımıza demelik bir puan oldu bence.
Gomis olayını konuşmuş musun peki?
Abi yani ne derler ayıp etti bence. Yani şurada kalmış 5 hafta bir yarım saat Icardi'nin yerine atsaydı. Icardi sakat oynamışken. Yani Sen bu kulübün gol kralısın, rekortmen yani. Bu kulüp sana 10 milyon euro para harcadı senin için. Yani ayıp yani. Şurada bir yani verse gol. Ya bir gol atıyorum, şeyi atsa penaltıyı gidip böyle bir gol atsan zaten hani şampiyonsun bize. Yani bu kadar bence yani. Yok işte ben 3. forvet olmam. Ve sen abi şeyde de Kadıköy'de de çıkmadın. Barış Alper'le çıktık biz Kadıköy'e. Yani.
Ya oradaki mesele
Ki yani
bence Hoca ile Gomis.
Okan Hoca zaten seni hani defalarca hani skoru aldığımız maçlarda da Gomis'i defalarca attı sahaya ya. Hani istatistik yazsın, gol atsın, morallensin hani lazım oluyor. Çok kritik an kaç tane maç kurtardı en az. Dört tane maçta şeyin payı var, Gomis'in maçı var sırf. Ligin başı Gomis'le tuttuk hatta. 5-6 maç yani.
O da işte şey diyor, ben olmasaydım ligin başında patlıyorduk.
Abi yani sen
Ama
tamam
işte
yani
hani
onu
şeyden
sen
sonra ben
ne
oynamıyorum
derler
diyor.
ona? Şoku verdin sen bize. Kimse de sana bir şey demedi yani. Elektro şoku verdi. Icardi de ikardiyolog işte. Ameliyatını yaptı yani defalarca. Ya
Ya
şimdi ben
bence
Beşiktaş
orada
maçındaki Başak maçındaki Icardi'ye biz bir şey diyebilir miyiz yani? Okan sesin gitti.
geliyor geliyor. Ben sustum da şey diyeceğim, yani orada bence yaklaşık bir 3-4 aylık mesele var hocayla Gomis arasında. Alanya maçındaki olay son damla olmuş yani. Yoksa ne Gomis olsun ne de başka bir oyuncu
Abi
olsun. Şurada
Gomis'in de
sezonun
kusura bakmasın yani 90'lık 90 dakikalık enerjisi yok yani. Her deplasman eksi yazdı. Şey maçı, Sivas maçı aklıma geliyor ilk mesela. Adana Demir maçları yani sert deplasmanlarda Gomis hep eksi yazdı. Kimse bir şey diyemez ona. Ya burası hani
doğru
takım
yani.
yani biraz takım oyunu yapacak bir şey yok yani. Burada yani keşke şu maçı yani ne derler bir tık daha alttan alsaydı keşke. Belki zaten alttan alın oğlum alttan alın yani.
Ben şöyle düşünüyorum, yani herhangi bir oyuncunun sezonun bitimine bir ay kala öyle bir noktaya gelmesi bence tek taraflı bir olay değil. Ama tabii hani bunlar soyunma odası meselesi olduğu için çok detaylara hakim değiliz. O yüzden hani şerh koyarak Okan Hoca'nın tarafındayım ben de, öyle söyleyeyim.
Abi yani bizim kadro da çok zor bir kadro yani Mertens'i, Icardi'si, Kerem, Yunus hani şu takımda Torreira,
Ya
yani
şey
takımın şu
mesela
takımın en ne derler ona Yunus Akgün geçen sene çiftaneyle geldi buraya yani. En ne derler hani tutması gereken topçusu yani o bile bir forsla geldi.
de atlanan bir nokta var. Mesela Okan Hoca'nın şey var ya, hani Mata'ya mesela alakasız yerlerde 3-5 dakika süre veriyor falan. O bile aslında yani Mata'yı bence işin içine katma meselesi. Çünkü Mata'nın da bu olaylardan, yani bulduğu süre nazarından çok memnun olmadığı hem belli hem de konuşulan bir şey. O yüzden yani ben oyuncu bazında bir patlama bekliyordum, ne yalan söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi zor bir kadro bu. Ama hani ne olursa olsun, kim olursa olsun şu son 5-6 maça girmişken, tam bir ay kaldı neredeyse, hiç mesele yapmayıp hani silahları gömmesi gerekiyor. Ne olursa olsun artık noktadan sonra yani.
Ben
Ay Demir,
yakıştıramadım Gomis Hoca'yı.
Gomis konusunu kapatalım. Zaten özür dileyecek ve takıma dönecek gibi duruyor. Ben şeyi konuşmak istiyorum aslında. Okan Aydemir'e de onu soracağım. Bizim taraftar son zamanlarda çok böyle şizofren demeyeceğim ama çok histeri krizine giren bir ruh haline büründü. Hani önümüzü kesecekler, şampiyonluk vereceğiz vesaire. Genel olarak ne demek istersiniz? Yani benim diyeceğim birkaç şey var ama önce Aydemir'e sözü vereceğim. Daha sonra Kıbrıl abi sen konuşursun. Yani bu ruh hali bir noktada bitmeli artık. Çünkü takımdaki genel havaya da zarar veriyor bence. Ne demek istersin bu konu hakkında?
Ya bunun başlıca sebebi bence taraftar profilinin değişmesi. Biraz da şey nasıl diyelim yeni jenerasyonun ortaya çıkardığı bir şey bu. Son 3 yılda işte şampiyonluk kazanamamış olmak da başarıya çok alışmış bir takım için tabii sıkıntılı bir durum oluyor. Öyle olunca da aleyhimizde bazı hareketler gördüğümüzde buna yoruyoruz. Ama hani şimdi sahanın içine baktığında bu takım bir şekilde hani o güveni veriyor zaten. Hani benim anlamadığım şey bu. Bu takım defaatle önü kesilmesine rağmen istediği sonucu aldı. Bazen alamadı. Ama hani çok seferinde de bunu hani bertaraf etmeyi başardı. İnanmış bir oyuncu grubu var. İnanmış bir hoca var. Taraftarın da bu noktada artık bu oyuncu grubu ve hocayı desteklemesi gerekiyor. Sadece ve sadece bunu yapması lazım. İşte yok hani öldük, bittik, mahvolduk. Luk bir durum yok. Sezon başında vardı bu durum. Hani sezon başındakini yine anlayabiliyordum. Katılmasam da anlayabiliyordum. Ama şu anda sen zaten hani öndesin, fikstür senin lehine diyebiliriz. Yani bence fikstür lehimize. Çünkü ne olursa olsun final maçı senin sahanda. Ve bence fersah fersah daha iyi top oynadığın bir takımla şampiyonluk mücadelesi veriyorsun şu anda. Yani hiçbir şekilde benim bir şeyim yok, çekincem yok yani. Bu kadar böyle şey yapmaya gerek yok. Hani yandık bittik olacak bir durum yok. Karagümrük maçı kaybedilseydi dahi böyle bir şey bence olmazdı. Bazı hani durumlara böyle yol kazası deyip geçmek gerekiyor. Hakemlerle ilgili kısımda da yani hakemlerin belirli oranda bir art niyet durumu oldu. Hani bunu gördük yani. Özellikle bazı hakemlerin hani ciddi anlamda oldu. Yani bizi kupadan hani bizzat elediler yani. Öyle söyleyeyim. Kupadan bizzat elediler yani. Şimdi bunu gördükten sonra evet şunu düşünebilirsin. Ya onlar ne olursa olsun bizi bir şekilde işte saf dışı bırakacak diye düşünebilirsiniz. Ama sahanın içinde oynanan oyuna baktığın zaman da bu takım bana o güveni veriyor. Yani ben şunu biliyorum. Karagümrük maçını izlerken de şunu hissediyordum ben. Diyorum ki bu takım bir şekilde geri dönecek. Çünkü ortaya koyulan oyun onu söylüyor. Fenerbahçe mesela dün maçı izledim. Yani Fenerbahçe'nin 3-2 öndeyken hani bir şekilde o golü yiyeceğini böyle hissettim yani. Ve 90+6'da yediler golü. Bizde bunun tam tersi var bence. Bu takım bir şekilde skor üretebiliyor. Bu takım bir şekilde rakibi baskı altına alıyor. Ve istediği sonucu büyük oranda elde edebiliyor. O yüzden hani bu kadar ortalığı yangın yerine çevirmedik bir durum yok. Rüzgar bizim arkamızda. Karşımızda da hani bizden çok daha kötü bir durumda olan psikolojik anlamda çok daha fazla yıpranmış bir takım var yani Fenerbahçe'de. Şimdi 8 senedir şampiyon olamıyorlar. Bu sene 9 olacak eğer biz şampiyon olursak. Yani işte yönetim değişiyor, hocalar gidiyor geliyor, oyuncu grubu değişiyor. Taraftar artık deli olmuş durumda. Yani Fenerbahçe taraftarı hakikaten gidip kendini bir yerde yaksa falan yani kimse şaşırmaz. Öyle bir durumdalar. Ve biz bu kulüp karşısında bu kadar çekingen davranmamalıyız yani. Ben bunları söylüyorum. Bir de benim efsane bir şeyim vardır. Tamer Dinçer'in bir tweet'i vardır. Dün anlatıladım. Euro Cup finalinde de ben gayet sakindim. Kardeşim yani gözümle gördüğüm şey benim buna inanmamı sağlıyor. Yine sakinim. Bu takım şampiyon olacak.
Gökko'ya aynı soruyu hiç dokunmadan sana yöneltiyorum. Sen de bir halka sesleniş yap istersen. Son konuyu ben kapatacağım zaten.
Abi 3 seneyi biz 2019 şampiyonluğu işte olduk. Hani biraz şey şampiyonluğuydu. Yani alın şampiyonluğu da hani sıfır şampiyonluğuydu o. Yani ondan sonraki süreçte kritik yerlerde kritik hani travmalar işte Muslera'nın ayağı kırıldı, ligden koptuk, işte pandemi geldi, herkes canıyla boğuştu. Ben buralarda hep kendimize bakmayı ön plana çıkarırım. Yani Biz 21'de Fener maçından sonra çok rahat götürebileceğimiz bir ligdi. Ama işte iç krizler, işte Belhanda krizi, şu krizi, bu krizi, işte hocanın denemeleri. O kadar kırılmış ki insanlar psikolojik olarak. Bir de şey var, alışmışız Başakşehir'i topalamaya. Şimdi Başakşehir'in gücüyle Fener'in gücü çok farklı. Fener'in medyası var, basını var, TFF'si var, MHK'sı var. Bu kulüp 100 yıldır olan bir kulüp. Karşındaki 5 yıllık kulüptü. Dolayısıyla ufak tefek kararlar olacak. Ha, Fener bunu iyice bence son dönemde cılkını çıkardı. Offside'ımsıya sırtını yaslayarak işte Alanya maçı aklıma geliyor. Ankara gücü aklıma maçı geliyor. Ankara gücü maçı normalde Ankara gücünün 1-0 kapatacağı bir maçtı. Hatta son dakikalarda bir gol atıp böyle Alisov taklaları görmemiz gereken maçta olur. Bu şey maçını işte Karagümrük maçı öncesi izinliydim ben. İşte bu işte meydan okumadır. Ya değil kardeşim meydan okuma. Zaten aynı hakemler yönetiyor maçları. Bu sefer öyle bir insanları şartlıyorlar ki Aliye bize taç çıksa bu maçı yedirmeyecekler bize kafasına geliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Sen topunu oyna, Galatasaray'ın normal standartta yenemeyeceği işte anca böyle Başakşehir maçı gibi 4 tane falan hakem şeyi olması lazım. Hakem kararı olması lazım. Yani öyle bir futbol var sahada ve takım kırılmadı. Adana'da kırılmadı. Alanya'da kırılmadı. Gümrük'te kırılmadı. Herkes çok rahattı. Yani bazen performans düşebilir. Takım istediğini yapamayabilir. Yani futbol rakiple oynanan bir oyun. Sen bir tez yazarsın. Rakip antitezini oluşturur. Sen ona göre bir şey daha yapman gerekir. Şu anda yani benim Galatasaray'ı 20 senedir takip ediyoruz biz bu ekip olarak. Ya açık söyleyeceğim. UEFA'yı alan takım. İşte Selçuklu Melo'lu efsane takım. Ya orada da Engin Baytar falan giriyordu. Yani yedekten Mehmet Battal atıyordu. Şimdi Zaniolo atıyorsun. Yani öyle bir kalite farkı var. Buraya kadar gelmişsin. 21 maçın 18'ini kazanmışsın. Kalan 3 maçta hep böyle şanssızlıklar vermişsin. Yani biraz kendimize güven, hocamıza güven, takıma güven. Ya bu belli bir yerden sonra stres bu sefer ayakların titremesine gelecek. Karşı tarafta mesela bunu görüyoruz. Titriyor ayaklar, hissediyorsun onu. O yüzden yani biraz takımımıza güven etmek lazım. Güven edin, inan edin demek lazım. Biraz da sakin olmak lazım. Çünkü ipler zaten elimizde yani. 6 maç kalmış şurada.
Ya dediklerine ben harfiyen katılıyorum. Şunu söyleyeceğim ben de. Şimdi bu efsane Liverpool City çekişmesi olduğunda bundan birkaç sene önce. Bugün baktım.
2019.
3 sezonda toplam 270 puan kazanmış neredeyse. Bu 3 sezondan birinde zor şampiyon oldu. Yani şampiyonluk zaten tek kendi başlı başına uzun bir sürecin sonucu. Bizde bu şampiyonluk olayı birinci haftadan herhangi bir puan kaybı olduğunda şampiyonluk gitti diye yorumlanıyor. Bu çok hastalıklı bir hava oluşturuyor. Yani Galatasaray şu anda işte 6 maç kaldı galiba. 6 puan önde.
Evet.
Fenerbahçe ile içeride oynayacak. Puan kaybında Fenerbahçe'ye en az 3 fark yenilmesi gerekiyor falan. Yani şu anda normal şartlar altında baktığında Galatasaray %95 şampiyon demen gerekiyor. Bu süreç içerisinde Galatasaray şampiyonu da kaybedebilir yani. Beşiktaş'a yenildi, Başakşehir'e puan kaybetti, Sivas'ta bir taklaya geldi. Fenerbahçe'de geldi seni yendi gitti. Şampiyonluğu kaybedebilir Galatasaray ama bu birincisi düşük bir ihtimal yani. %3-5'lik bir ihtimalden bahsediyoruz. İkincisi de hani dünyanın sonu değil bu. Çok kötü bir son olur. Çok kötü bir travmatik bir durum olur. Ama hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar seneye de zaten şampiyonun en büyük adayı. Galatasaray bu sene şampiyon olmaz. Fenerbahçe seneye şampiyon olur. Fakat yani bu kadar küçük ihtimaller üzerinden olmayacak senaryolar yazıp bundan böyle depresyona girmek hani şu anda yapılabilecek bir şey değil. Yapılması muhtemel bir şey değil. Gerekmiyor da ve takımın üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Hani sürekli biz doğrayacaklar, yapacaklar, edecekler. Yani hakem faktörü şöyle oluyor.
Ya bir şey diyeceğim. Böyle... Şeydeki ikinci tabii, penaltı. Icardi'nin kaçırdığı penaltı verirse ben Fener'e verirse sinirlenirim yani.
Ya ben mesela ikisinin yani, de penaltı olduğunu penaltı düşünüyorum. Bence. Ama hani şey hakem vermese ulan vermedi demezsin. Yani mesela Zaniolo'nun ceza sahası içinde düştüğü pozisyon var Karagümrük maçında. Hakem onu verebilir mi? Verebilir. 5 dakika. Vermedi de, vermeyince de kimse neden vermedi demedi. Yani Raşitsa'nın pozisyonunun benzeri. Ama hani zaten sezon içerisinde Galatasaray'a 3 düdük az çalınır. Fener'e 5 düdük fazla çalınır en fazla. Olsa olsa 3-5 puanlık bir diferans yaratır bu durum. Yani bu kadar Galatasaray'ın kendisini ezik pozisyona sokmasına gerek yok. Yani senin şu anda 3-4 tane içeride maçın var. Hakem senden bir maç alsın, iki maç alsın. Senin şu anki puan durumunda hakemin senden 4 maç alması gerekiyor. Yani şu durumda Galatasaray'da kimse, Galatasaray'dan kimse 4 maç alamaz yani. Hangi hakem gelirse gelsin. O yüzden yani sizin de dediğiniz gibi şu durumu biraz bırakıp keyfini çıkarmak gerekiyor. Bence,
ya bir de
yani,
bir şey diyeceğim. Bu takımın biz yani 5 adamını falan bir daha seneye Galatasaray formasıyla görme ihtimalimiz çok düşük. Yani hakikaten yani çok güzel bir kadro bu. Yani minimum 5 adam olmayacak.
Aman hocam, aman hocam.
O bambaşka podcast konusu hocam, ne yaptın?
Yani ben bir yorum yapayım ya. Ben doğru, ufak hakikaten. Ufak
ben tadını, tadını çıkaralım
yani
diyorsun
16-17 16-17 Monaco kadrosu gibi işte Bernardo City'de, Mbappe PSG'de, Fabinho Liverpool'da, işte Falcao Galatasaray'da, Bakayoko Chelsea'de falan öyle bir şey olacak diye korkuyorum yani.
Ya özetle şunu söylemek istiyorum ben. Biz Galatasaray'ı izlemekten keyif alalım. Birincisi bu. İkincisi bu takım şampiyonluğun en büyük adayı, en çok hak eden takım ve sahada katılabilecek bir takım. Bunun üzerine şerh koymaya gerek yok. Üçüncüsü de her şey bizim elimizdeyken başka takımları veya saha dışı faktörleri bu kadar kafaya takmaya gerek yok. Bu takım her zorluğu saha içerisinde yenebilecek bir takım. Bunu Galatasaray taraftarının bence artık kabullenmesi gerekiyor. 30 maç mı oldu neredeyse sezon başından beri? Galatasaray saha içerisindeki evet. Karşılaştığı bütün problemleri çözdü neredeyse. Bu noktadan sonra çıkarsa da herhangi bir problem, Galatasaray onu da çözer. Bu kadar olmayacak işlere kafayı takıp da kendimizi hayali bir rakip yaratmaya gerek yok bence diyeyim. Aydemir'cim, Beşiktaş maçından ya, ne bekliyorsun? Onu sorayım sana. Başka var mıydı diyecek, ekleyeceğiniz bir şey.
Kolay bir şey diyecekti.
Ekle
evet,
abi sen.
Çok güzel. Ya, abi biz 2006 şampiyonluğunu hatırlıyorum ben. Para yok, pul yok. İşte millet Anelka'yı sokuyor yedekten, biz işte Sabri'yi fark yaratsın diye sokuyoruz falan, öyle bir kadro. Sezon bu yani, şimdi Galatasaray taraftarı başarıya alıştığı için çok az destek, şimdi destekliyor, full çıkıyor, 45-50 bin oynuyor. Ya o dönem Samiyen yarısı boştu. Ve milletin gaza gelmesi şeyden sonra oldu. Fener maçından önce oldu. Herkes de Kayseri maçı işte, Galatasaray, Kayseri, Denizli, Fener oldu. Ya takımı alkışlayacağız, çıkacağız. Çok güzel mücadele ettik. Denizli puan alırsa başımızın üstüne, alamazsa da biz, bu takım bizim için şampiyondur diyordu. Yani oralardan geldik buralara. Yani biraz hani takımımıza hakikaten bir destek verelim. Bir şey yapalım. Ne derler onun adına? Omuz verelim. Yani şu anda yani o takımın hani psikolojiler, yani millet Anelka alıyor, sen sabrıyla oynuyorsun. Bench'ten Sabri getiriyorsun. Yani öyle bir takımda öyle bir fark vardı. Apya oynuyor falan merkezde. Juventus'tan gelmiş. Yani öyle yani bu diferansiyel hatta şu anda bizden yana yani. Biz şeyden kenardan Zaniolo, Mata, Gomis falan getiriyoruz. O yüzden sakin olmak lazım buralarda yani. Sakinlik her zaman bizden yana kalmalı. Çok kendimizi şampiyon yapmayacaklar psikozuna sokmaya gerek yok.
Evet, Okan Aydemir.
Diyeyim de sözünü size atayım.
Diyelim. Biraz da önümüzden konuşalım.
Evet. Beşiktaş maçı yani bence zor geçecek. Şenol Hocam yine bize bir sürpriz hazırlıyordur diye düşünüyorum. Bir de bizim orada galibiyetimiz var mı ya? Yeni statta. Yok herhalde.
Yok abi.
Biraz sıkıntılı bir maç. Onlar da form tuttu. Hiç yoktan Redmond falan çıkardı yani adam. Ama hani şey değil. Yani bence sıkıntılı maç ama yine de bir beraberlikte dönülür yani. O kadar da şeyimiz yok. Tabii ortaya koyacağımız şeye bağlı. Efora da bağlı. Yani abuk sabuk bir şey olmazsa en kötü ihtimalle beraberlikte döneriz diye düşünüyorum. Yani İşte orada Muslera'nın bu maçtaki gibi olmaması lazım yani. Onun kalibresinde bir kaleci tabii ki hata yapabilir ama yaptığı hata daha böyle hani kafasının sanki dalgın olduğu bir durummuş gibi gözüküyor. Maç özelinde söylüyorum. Sebebini bilmiyoruz. Umuyorum hani bu sorun her neyse, Nelson'da da aynı şekilde. O sorun her neyse takımın genel dağınıklığıyla alakalı Beşiktaş maçına kadar çözülür. Zaten çözüldüğü takdirde ben dediğim gibi en kötü ihtimalle berabere kalırız diye düşünüyorum.
Gökkaya Hoca sen de biraz 4-2-3-1, 4-4-2 taktik konuşarak istersen maçı analiz et. En kötü yukuna koyarız.
Sivas-Feler maçının sonucuna göre bir sonuç bekliyorum. Öyle diyeyim.
Tamam.
Yani Fener kazanırsa ayrı bir senaryo olur. Beşiktaş kazanırsa Fener kazanırsa ayrı bir senaryo olur.
Mesela Fener kazanırsa ne yapacağız?
Fener kazanırsa abi biz de puan alırız. Fener puan kaybederse daha enteresan. Çünkü Beşiktaş'ın da ikincilik için bir şey oluyor. Ne derler ona? Şansı doğuyor.
Beşiktaşlılarda bazı şeyler görüyorum. Hesaplar yapılıyor. Haftaya Galatasaray'ı yeneriz. Sonraki hafta Başakşehir Galatasaray'ı yener. Ondan sonra işte Sivas yener. Fener bir yerlerde takılır. Son hafta Galatasaray Fener'i yener. Biz şampiyon oluruz gibi bir hesap var.
Abi biraz... sezon ben de öyle gaza geliyordum. Bu Snyder'li recurring sezonu böyle Beşiktaş çok yalpalıya gidiyordu. İşte Başakşehir'e falan puan, Başakşehir falan 3 yarım saatte 3-0 falan yapıyordu. Cengiz Ünder'li takım. Abdullah Avcı'nın en iyi top oynattığı dönemlerdi. Bize falan deyip 5 deyip aldıkları. Ben de öyle hesaplar yapıyordum. Sonra 5 yiyip dönüyorduk.
Ya bu arada araya gireceğim de şeyi fark ya ediyor musunuz?
İyi bir omurgası var da o omurga bu yıl bir şey çıkarması zor yani. Ama seneye hakikaten Abu Bakar'ı, Gezzal'ı, Amir kalırsa Salih Uçan falan Amir bence gayet iyi bir kadro yani.
Abi bu arada Fenerbahçe Beşiktaşlıların yaptığı hesapta hep full çekiyorlar. Hiç puan kaybı olmuyor. Onu fark ediyor musunuz yani? Fenerbahçe işte 7 maç 25 puan yazmış. 6 maç 18 Beşiktaş yazmış. Galatasaray da 6 maçtan 3 puan falan çıkartıyor.
Yani futbolda her şey var da yani bu kadar da her şey olmuyor ya.
İhtimal dahilinde mi? Evet. Ama yani biraz da abartı.
Abi ben arada... süper final sezonu içerideki işte, maçları alırız. Trabzon'da deplasmanda yener işi kapatırız demiştim. İçeride maç kazanamadık o sezonu. Süper finalde.
Doğru. Yani şey bizimkine nazire yaparcasına bir formu var yani biraz Beşiktaş'ın şeyini anlayabiliyorum. Hani onların o düşüncesi yine de ütopik ama onların hani taşıdıkları bir form var. O yüzden onu anlayabiliyorum ama Fenerbahçe ile ilgili hani ortada vaat edilen bir şey yok yani. Ben Fenerbahçe taraftarı olsam dün akşam kendimi balkondan aşağı atardım yani.
Abi yani 2-1 oldu. Ya o kadar belliydi ki 2-2 olacağı. Yani dedik şey falan atsın yani 80'de 85'te gelsin de hani Fener'e gol atacak vakit kalmasın diye düşünüyordum yani. Okan şahit hatta gördüyse beni doğrulayabilir yani. 80'de şöyle bir 2-1 gider 2-1 olduktan sonra bir duran top golü artık ondan sonra da İstanbulspor Çanakkale geçilmez oynamalıydı.
Hocam bu ara kalbin temizmiş 90'larda 6'da attı herifler yani dediğin olmuş yine.
Yani 90 abi yani Fenerbahçe hakikaten bu tip hani şampiyonluk süreçlerinde 1-0'ları 2-1'leri koruman lazım yani tek farkı korumadan şampiyonluk olmuyor. Yani aklıma şey geliyor mesela Başakşehir işte koruyamadı. Biz öyle 3-5 tane Beşiktaş'ta kapıştığımız sezon çok kıtı kıtına maçları kaybettik. Yani bu man lazım yani. 1-0 2-1 kapatamıyorsa Ya 3 yani ya son dakikalarda tıkalayıp 3 atacaksın ya 11 kişi gömeceksin. Yani o yüzden bu tip şeyler oluyor yani. Bu şampiyonluğun anahtarı Mayıs'tan sonra, Nisan'ın ortasından sonra 1-0'ı tutmaktır yani. Muslera'lı sezon ve Fatih Hoca'nın donklu sezon, donktan Pogba yarattığı sezon, bunları gördük yani.
Ya şey diyeceğim bu arada.
Akhisar, bu... Alanya maçı, Sinan Gümüş'ün Alanya maçından sonra Allah'ım ne olur bizi şampiyon yap diye böyle yere kapanıp bir 3 dakika beklediğim sekans var. Onlar aramızda kalsın.
Bence bu arada biz Beşiktaş deplasmanında hani stoper tandemidir veya 3. bölgedeki full hücumculardır falan. Çok büyük bir şey olmazsa, form düşüklüğü olmazsa ben Beşiktaş'ı yeneceğimizi düşünüyorum bu arada. Çünkü Beşiktaş'ın standart oyunu çok güçlü değil ama hani mesela Kadıköy deplasmanında olduğu gibi oyun içindeki bazı sekansları çok iyi oynuyorlar. O sekanslar da bu tür derbilerde genelde çok yetmiyor. Yani Galatasaray çünkü büyük maçlarda oyunu kitleyebildiği için kendisine yeten oyunu oynayabiliyor. Benim tahminim biz işte İnönü'dür, deplasmandır, derbidir, işte kritik maçtır vesaire havasında ezilmezsek beklemediğimiz derecede rahat bir galibiyet alma şansımız var bence. Yani şey gibi olabilir. Hani Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendik, okey. İnönü'de Beşiktaş'ı yenemiyoruz. Onun da bacağını kırdık tarzı bir galibiyet bekliyorum ben yani.
Yani öyle olmasını umalım diyelim.
Evet, var mı başka soru, başka konu, herhangi bir durum aklınıza gelen konuşmadığınız?
Şeyler dedik, neydi onun adı? İki transfer denmiş ama isim yok herhalde. Usurme olma ihtimali yüksek.
Benim transfer konusunda kulağıma gelen isimler var. Nereden geldiğini sormayın. Gruba yazarım onu. Henüz taze gibi duruyor ama birkaç isim geldi sanki.
Orta saha ve forvet var mı İngiltere'den?
İngiltere'den forvet yok. Orta saha var bir tane. İsmi geçen isimlerden biri ama biraz daha sanki temaslar artmış gibi duruyor.
Umarım Keita değildir o isim.
Naçizane. Yok yok, o değil. O değil. İngiltere'den isim duymadım ben de. Şey yani Galatasaray seviyesini yükseltecek isimler olacak gibi duruyor.
Ya yabancı sınırı kalkacaksa bizde şimdi Boye, Torreira, Kerem çok bence takımın hani asker dediğimiz hani hem yeri geliyor işte o cerrah işi yapıyorlar bu maçta olduğu gibi. Kerem'in yani mesela 3. golü baksanıza yani Torreira güzel bir pas. Kerem orada bütün gücüyle hava topu alıyor. Boey tıklatıyor yani. Hem geri geldiğinde cerrah titizliğinde çalışıyorlar hem geri geldiğinde odun kırıyorlar yani böyle şeyleri çekip eldivenleri giyip. Yani o üçlünün yerlerine ikamesi bence Galatasaray'ın kalan 2-3 yıllık sekansta gidişini belirleyecek.
Ya şöyle söyleyeyim bu transfer konusunda. Hani Galatasaray elindeki kaç parçayı koruyabilecek bilmediğimiz için konuşmak çok farazi olacak şu an ama mesela sol bekteki ismi Galatasaray indirebilirse Florya'ya bence şey konuşuruz yani hani Şampiyonlar Ligi'ne gittik. İkinci turda bir hani peşkeş kurası gelirse bu takım hani çeyrek final yarı final yapar mı?
Leipzig gelir mi şöyle bir? İkinci
yani turdan aynen. Hemen. Hani bir inceden bir çeyrek final yapmamız yok muyu konuşuruz bence öyle söyleyeyim. Yani iddialı bir takım olur Galatasaray Avrupa'da ama dediğim gibi yani sen de dedin işte 11 tane oyuncusu var Galatasaray'ın as takımda. 6 tanesini mesela tutabilecek mi bilmiyoruz. Hani o yüzden transfer bugünün meselesi değil ama hani şeyde mesela 2 Haziran'da falan hayatımızın en önemli konusu Galatasaray transferleri olacak gibi bir durum seziyorum ben.
Ya şöyle bir güzel taraf var. Uğraşıyoruz yani. Şöyle bir güzel taraf var. Şanslıyız bu transfer konusunda. Hani neredeyse ya şu da nasıl kaçtı diyeceğimiz bir hayıflandığımız oyuncu yok bence.
Yani
Icardi, Rashid Sağ, hatta Boye, Torreira hep piyangodan geldi. Yani hep altılıyı vurduk orada. Çok güzel oldu bence yani. Biraz şans da olsa çok güzel bir denge kuruldu Galatasaray için. Bunu çok böyle hani nasıl derler pastanın üstündeki çilekle yapacağız diye çok boylamamak lazım bence.
Ya orada tek unsur var. Erden Timur'un başta İtalya olmak üzere kontakları güçlü. Dolayısıyla hani o kontaklar elimizde şu isim var derse, Erden Timur şampiyonluğu kazandıktan sonra ne kadar dirayetli olur o konuda onu bilmiyorum. Yani kadro şişme durumu olursa öyle olur. Çünkü farkındaysanız İtalya Ligi'nde yani Juventus, Inter Milan'da oynayamayan her oyuncu Galatasaray'a yazıldığı için o şeye de giren, kategoriye de giren çok isim olacaktır. İtalya Ligi sirkülasyonu yüksek olan bir lig çünkü. Galatasaray kadrosunda şişme durumu olursa öyle olur. Diğer türlü ben elimizdeki parçaları korumak esas olacaktır diye düşünüyorum.
Ya ben de koruma yönünde hani hangi parçaları koruma yönünde hareket edecekler? O noktada biraz kafamda soru
Abi
işaretleri var. Yani çünkü
Boyan
gidecek oyuncular az çok
bile
belli
ya.
yani. Bilay'ın podcast'in başında söylediği gibi. Gidecek oyuncular az çok belli. Muhtemelen işte Nelson onların başında gelecek. Boye belki gelecek. Torreira zaten gelecek. Kerem için bilmiyorum Şampiyonlar Ligi'nde de hani şampiyon olayım Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'la oynayayım sonra giderim belki diyebilir. İşte
Abi
Raşit'e
Kerem'in yaşı çok yüksek ya. Kerem bu yaz sanki yani maksimum parasına gider gitmezse de bir 9 numaralı bir arkadaş vardı. Onun namazında niyazında hali gibi bizi bir 2030'a kadar taşır inşallah.
yani şöyle ben bu konuda araya gireceğim. Yani Kerem 24 yaşında hani bu 21 yaşından itibaren son 3 senede inanılmaz bir yol kat ettik Galatasaray'da. Ve farkındaysanız zaten işte sosyal medya iletişimi olsun işte PR'ı olsun falan Galatasaray'ın bayrak adamı olmak için bir PR da kasıyor kendine Kerem ve ekibi. O yüzden yani şimdi Ajax şu takım bu takım tabii ki her oyuncu gitmek ister. Hele Kerem gibi hırslı bir oyuncu ve İnsansan en temelinde illa ki denemek istersin ama yani bu kadar güzel bir ortam ve bu kadar aidiyet duygusunu bulmuşken bence bazı oyuncular da ait olduğu yerlerde ilerlemeyi düşünmeli yani. Hani Kerem en fazla ne olacak? Ajax'a gideceksin, şuraya buraya gideceksin. Tabii ki zıplama şansın var oradan da ama yani biz illa gideceğim diyen oyuncuların halini de gördük yani. Yarısı şeyde Avrupa'da çürüyorlar şu anda.
Yani
O yüzden bazı oyuncular da bence bayrak adam olma konusunu bu kadar taca atmamalı. Kerem Galatasaray'da o kimyayı çok güzel tutturdu. Yani takımın da ikinci kaptanı zaten şu anda. Hani ille de gideceğim her zaman doğru olmuyor bence. Onun da düşünmesi gerekiyor Kerem'in bana göre.
ben
Yani şimdi
Cengiz Ünder gibi oradan oraya işte Roma'dan Marsilya'ya işte oradan Leicester'a oradan şuraya yapmasındansa yani Galatasaray'da her sezon 30-40 maça çıkıp işte alttan gelecek çocukların elinden tutup onlara hani bu Galatasaray şeyini göstermesini yani bizim Selçuk'tan beri bir idol yerlimiz yok. Selçuk'un da son 3-4 senesi biraz hani nefret etmeyle geçirdi taraftar hani biraz hoşuna gitmeyen hareketlerden oldu. Kötü takımlar denk geldi falan. Yani Kerem o şeyden beri Galatasaray'ın Selçuk'tan beri şey yerlisi olabilir yani bayrak yerlisi olmasını ben çok isterim.
ama işte Kerem'i Cengiz'den ayıran şey
Yani
işte
Cengiz
olaya
işte
yaklaşımı. Yani
Cengiz pop yıldızlarıyla takılmak istiyor. Kerem ya teravimi kılayım, hurmamı yiyeyim. Bir güzel de arada bir de şey tokatlayayım diyor yani. Fener'e deplasmanda bir tane de atayım diye bakıyor.
bir de hani bu çocuğun şimdi 3 yıllık gelişimine bakıyorsun. Nereden nereye geldi? Hani
Abi çakma bir
ve
Onyekuru'dan çakma bir kravat kelliğe döndü ya.
İşte daha da hani ilerletebileceği bir şey var. Önünde bir yol var yani. Belki de bunun peşinden gitmek isteyebilir. O yüzden Cengiz örneğini ben Kerem örneğiyle şey yapamam. Aynı hani masaya koyamam yani. Kerem'in ben Avrupa'ya giderse bir üst seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Hani o üst seviye nedir? Atıyorum Kerem Barcelona'ya gidebilir mi? Belki gidemez. Ama Kerem başaltı takımların hepsinde oynayabilecek bir oyuncuya
Abi
evrilebilir. Bu benim güvencesi.
Kıvara 125'e City'ye yolluyoruz. 25'ine Kerem'i de şey alıyoruz. Napoli'ye veriyoruz.
Napoli'ye veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
Yani.
Abi Bu arada şunu ekleyeceğim ben. Hani biz Kerem'i çok seviyoruz. İnanılmaz bir gelişim kat etti vesaire ama Kerem'in en üst seviye veya baş altı seviyeye ulaşmak için bence bazı teknik ve fundamental eksikleri de var. Yani bu
Hem
noktadan 24
fundamental
yaşından
hem
sonra da
yani
onu kapatmak çok kolay olmuyor yani. Maalesef o da
top
var yani.
kontrolleri, mop kontrolleri çok şey, bir de atletizm açısından o kadar yani, karşısındaki adam işte atıyorum Leo'lar falan çok şey olur. Yani biraz doğru lig, doğru yer tercih yapması lazım. İtalya bence çok uygun onun için. Yani İngiltere falan olmaz bence Kerem için.
İngiltere
İngiltere
falan olmaz da İspanya bence ona.
İtalya bence çok uygun ona ya. Herkes böyle seçenekli bir futbol oynuyor. Yani illa işte standart bir, mesela İspanya'da herkes neydi o? 4, 2 şeyli, 2 kanatlı, 2 orta sahalı 4-4-2 oynuyor. Yani maçların yarısı Türkiye Ligi gibi geçiyor. Yani İtalya'da çok güzel bence böyle bir kendini böyle şeyle, atıyorum neydi o? Mesela bir Darmian'ı şamarlarken Kerem izlemek isteriz yani Inter'e karşı.
Başka var mı diyeceğimiz bir şey?
Ben diyeceğimi dedim.
Bu
Benden fazla bir
arada
şey
ben
var mı
ilk transferin hakikaten Raşit'si olacağını düşünüyorum. Championship'te 2 maç kaldı. Norwich 3 puan geride, hatta Blackburn akşam kazanırsa galiba 6 puana çıkacak fark. Raşit sayı ben bonserviste veya kiralık olarak takıma katabileceğimizi düşünüyorum, açık söyleyeyim. Ki
bu arada
bence yani ben çok
Raşit sayı
beğenmiyorum ama bu kadar iyi eforlu bir topçuyu kaybetmek gerek yok yani.
abi inanılmaz bir bek şeyi takibi var ya. Ya inanılmaz bir savunma katkısı var adam. Hakikaten ben hani Galatasaray'da böyle bir savunma katkısı işte bir Kerem veriyor onu. Bir de Raşit sayı yani. Zaten hani bu kadar iyi bir takım olmamızın sebebi bu yani kanatlarda özellikle bu işte Kerem'in ve Raşistan'ın sürekli desteğe
Abi
gelmiş.
biz hamallarla artistler dengesini çok iyi ayarladık bu sene.
Ay, evet
Abi
öyle oldu yani.
bu arada
Hoca bunu
Kerem'in
tasarladı mı
Karagümrük,
bilmiyorum ama hani belki bu denk gelmiştir ama güzel bir tesadüf oldu yani. Yoksa tasarladıysa da saygı duyarım.
Kerem'in Karagümrük maçında ikinci yarıda bekini mi kanadı mı artık 70 metre falan kovaladığı bir pozisyon vardı. Şey dedim yani, ulan Raşit'se Kerem bu kadar bek kovalayacaksa üçlüye dönsek falan dedim yani. İkisi de çok istiyor belli ki. Umarım o kariyerlerine de o tiki atıp öyle devam ederler diyelim.
Mertens abi artık sen de bir yani bak bir yük ver yani, bir şey ver yani. Bu Alanya'ya karşı eyvallah oynadın yumuşak rakip, yani bir tane de, bir iki tane de artık at, şurada bir kritik maçta at sana zahmet. Yani yaş 37 oldu farkındayız ama.
Ben bu kalan 6-7 haftada Gomis'e de bir hani galibiyet getiren gol yazmıştım da herhalde o taca çıktı o durum ya.
Bakalım ya, belli olmaz biliyorsun. Bizde Radu Nikolescu'lar bitmez yani.
Bu arada Mertens eleştirini ben yani ona da ben katılmıyorum. Yani
Abi
Mertens'in
bu
böyle
maç bir skor yapması lazımdı ya, Icardi'de yokken bir şey yani, bir olmadı, penaltı da sağda değildi galiba. Sağda mıydı yani?
yok, de değildi galiba.
Icardi sen çekili kardeş, bunu ben atayım, hani senin bacağın uf oldu.
Ya işte o da Icardi olunca hani senin bacağın uf
Abi
oldu. Ben
bu
atacağım dediği
arada
zaman ben atacağım diyor yani.
Mertens'in ben saha içinde bir generallik yapmasını beklerdim ya. Yani Karagümrük maçında o ismi çıkmadı. Bir 15 dakika bütün takım error verince, yani arkadaşlar bir sakin olun diyen birinin çıkması gerekiyordu bence. Pardon,
Ya bir de
asistan çok
şey
ona
var.
kalktı ama.
Karagümrük çok top takımdı yani. Biz orada skor bulabilirdik yani. İşte maçın 1-0 önde başlıyorsun. Devrede tam 45'te 2-2-3-2 yapıyorsun. Yani hep goller şeyle geldi. Çok aralıklı geldi yani. Biz sıkışmalıydık Karagümrük, şöyle bir 25 dakika kapatmalıydık. Onu yaptıramamak özelinde kötü oldu bence. Yani Mertens'in orada bir liderlik atması gerekiyordu.
Ya maç özelinde katılıyorum eleştirine ama genel itibariyle
Abi
Mertens
şimdi
buraya kadar ki
Alanya maçı da 2-1, 3-1 ona yazıyor yani.
Hani direkt skor katkısını bir kenara bırakalım. Hani bu zamana kadarki oyun katkısı bence gayet hani takımın seviyesini yükseltecek şekildeydi. Bu maçta hani takım genel itibariyle sen söyledin ya herkes Adekugbe gibiydi yani. Hakikaten öyle bir sadece belirli bir sekans için değil o oyunun genelinde vardı. Belki son yarım saat onu biraz ortadan kaldırdık. O yüzden hani Mertens özelinde ben şey yapamam ya. Ama Beşiktaş maçında beklerim mesela. O zaman derim ki evet burada kardeşim sen artık sahaya çık ve hani klasına düşeni yap yani.
Çok güzel konuştu hoca.
Uzun zaman oldu. Konuşmayı özlemişim ya.
Ya. Ya bunu podcast yapmasak da arada bir bu şey Discord'u yapmak lazım ya. Daha işte benim izinler çok kötü oluyor. O yüzden organize edemiyorum. Dinleyicilerimizden özür dilerim.
Şey gibi oldu. Özledim biliyor musun?
Gırgır değil vallahi özledim.
Yani tam öyle oldu benim şey.
Onun bu odalardan girmesi böyle şıkır şıkır. Rasim'i hakikaten özledim.
O zaman yavaştan toparlayalım.
Toparladık bence çok güzel oldu. Şöyle çok Beşiktaş. Da sıkmadan insanlara.
Beşiktaş maçıyla birlikte bakarız. Takvimimiz uyarsa değerlendiririz.
Cemiyette RRRA yaparız diye düşünüyorum.
Umalım. Hayırlısı. Öyle umalım.
Öyle umalım.
Dinleyenlere teşekkür edelim o zaman.
Yalova'da da yapabiliriz artık.
Yeni canlı podcast. Twitch yayını olarak.
Evet. Manzara senin karşısında. Roket,
senin bilgisayarda yaparız ya.
Sıkıntı yok.
Benim, ya benim, bu arada konuyu şöyle kapatacağım olur. Ben. Futbol Manager 2023 Türkiye Ligi'ni yapan görevliler. Galatasaray'ı 2004-2005 Galatasaray gibi yapmışlar. Ne bütçe var ne bir şey kullanabiliyoruz. Buradan sistemlerimi iletiyorum kendilerine. Beknaz'la şu an şampiyonluk kovalıyoruz ama arkadaşlar sezon başında bu kadar silik bir görüntü vermemişti Galatasaray. Yani bir daha olmasın böyle bir durum lütfen. 150 bin euro bulamadığımız için Aubameyang'ı imzalayamıyoruz. Sadece bir serzeniş olarak bırakıyorum bunu buraya. Tarihe not düşmek amacıyla.
Oyunda Erden Timur eksik. Bunu
abi Erden Timur eksik de şey yani Eşref Hamamcıoğlu başkan gibi hakikaten Onur Bulut aldık daha DNA yetmiyor diyor oyun resmen sana.
Emrah Ereri 2004-2005'te Trabzon'dan hanımı istiyor istemiyor diye alamamıştık yani.
Vallahi ya.
Neyse, Emrah bizim takımının 20. adamıydı yani öyle düşünün.
Başka sistem etmek isteyen varsa dinleyebiliriz.
Bana Halil Dervişoğlu için ilk podcast'e küfür eden arkadaş mutlusundur inşallah. Sırf küfür edebilmek için neydi onun adı? SofaScore'a girip puanına bakıyorum. Puan da çıkmıyor. Kulübe çıkıyor hep. Burnley'de kadroya giremeyen adam için bizlere kalbimizi kırdınız. Utanıyorum sizden. Bir daha dinlemeyin.
Kalbimizi kıran da Fatih Hoca oldu ama o konuya girmeyelim istersen.
Bu arada FM'de Halil'i şişiren Türk skatları da saygılarımı iletiyorum bizzat.
Peki benim 25 Nisan itibariyle hala SofaScore'dan Nantes maçı takip edip Mustafa Muhammed gol attığında sevinmem desem.
Abi işte ne yapacaksın? Morutan'dan hiç haber düşmüyor ama ne zamandır.
Abi Morutan hakikaten kayıp ilan vereceğim Morutan'a.
5 gol 5 asistle bitirdi mi sezonu?
5 gol 5 asist yapmıştır da şeyde yani en son Şubat'ta falan herhalde katkı verdi bilmiyorum.
Arkadaşlar kedim kayboldu.
Gören duyan Allah için.
Kayboldular kayboldular ya. Neyse o ekibi en azından yalandan bir çakıp bir Icardi şey parası neydi onun adı?
Raket sapı parası çıkaracağız. Boş ver Morutan'ı şimdi ya.
Yani.
Selçuk'un şeyde programını izlediniz mi ya? Mehmet Demirkol'la.
Abi evet, Demirkol'a evet. Katlanamadığım için ben hiç izlemiyorum. Okan izlemiştir müsait.
Orada mesela şu rebuilding olayını işte Selçuk şey diyor ya, ben zaten inanmıyordum ama işte hoca dediği için şey yaptık falan diye. Yani o kadar zorlama bir olay olduğu ortada ki yani.
Ne abi?
Hocayı kandırmışlar kardeşim. Hocanı kandırmışlar.
Ne için abi?
İşte bu rebuilding'i yapalım. 3 yıl sana süre, işte oyuncu işte kimi istiyorsan onu alalım falan. Selçuk inanmamış bu projeye. Ama işte hoca yapacağız edeceğiz deyince o da mecburen şey yapmış yani.
Tamam abi, hocam olur yaparız hoca demiş. Kusura bakmasın. Yani hocayı sayıyoruz, seviyoruz da Mustafa Muhammed'i idare edemeyen adam Icardi'yi falan edebilir miydi? Yani o yüzden çok da Selçuk ve Necati ekibi çok da zıplamasın yani. Yani son 3 seneye de yaşanmamış gibi davranmanın manası yok yani.
Yok, zıplamalık değil de yani Selçuk bile orada inanmamış yani. Hocanın buna inanmış olması ilginç. Ama işte onu da aslında abi, hepimiz şeyi düşündük. Yani bunu yaparsa hoca yapar diye düşünüyorduk. Hoca da muhtemelen bunu yaparsa ben yaparım diye düşünmüştür. Ama yapamadı neticede. Sağlık olsun.
Ya abi orada Kasımpaşa maçları, Trabzon maçları beraberdik hatırlarsın. Yine her zamanki gibi. Yani o kadar takımın hani zaaflı olduğu belliydi ki o 2-0'ları kapatamayan, işte takımı savunma yapamayan, bitiremeyen, oyun aklı düşük. Yani orada bir hocanın reçete yazması gerekiyordu. Onu yazamaması o sürecin sonu oldu bence. Yani Berkan Taylan'la yola çıkmamak lazımdı orada. Yani en azından bir güvenilecek bir, nasıl diyeyim hani, şey falan bir yakalamak lazımdı hani. Böyle Başakşehir yapıyor ya saçma saçma. Bir bigliye migliye çözüyor ya. Bir şey.
Ha, aynen.
Öyle bir şey yapılması gerekiyordu yani. Ben
Ambiyaso falan şey, çekmek lazımdı.
Yani Sofyan Amrabat falan, yani hoca gidip Fiorentina'dan isteyemez miydi yani? Sofyan'ı verin gelsin, namazını kılsın, sabah namazına kalksın. İki, biz bunun abisini de adam etmiştik falan filan. Yani Fiorentina'ya gitse alırdı oradan yani. Bir sürü. Torreira mesela Fiorentina'daydı. Alfred Duncan falan oradaydı. Yani hiç o tip bir hamle yapmadı maalesef.
Yine döndük dolaştık. Fatih Hoca'ya da bir selam çaktık. Artık i̇şte kapatalım.
Abi, evet. Bir eleştiri daha yapıyorum. Morata'nın son asisti 17 Aralık 2022'de. Son golü de 24 Şubat'ta. Gıcıklığına veriyorum bu bilgiyi. Sonra da kapatıyoruz. Öyle bir konuşmamazlık yapıyorsunuz ki hıncalı sessizliği oluyor ben konuştuktan sonra.
Abi arada kaynıyor da teşekkür edelim o zaman dinleyenlere. Bir sonraki podcast'ta
tekrar konuşuruz. Çok kasmadan sabah sabah böyle yolda dinlemelik bir kayıt oldu.
Dinleyenlere teşekkür ederiz.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.